Görünenler gerçeğin tamamını yansıtıyor mu? Okuduklarımızın, izlediklerimizin arkasında neler var? Gerçekler anlatılmayanlarda saklı. Anlatılmayanları anlamak için gerçeğin yörüngesine girin. Gazeteci Erkin Öncal'la Gerçeğin Yörüngesi her cumartesi saat 13'te Radyo Sputnik'te.
Herkese merhabalar, ben Erkin Öncan. Radyo Sputnik'te Gerçeğin Yörüngesi'ndesiniz. Geçen hafta ilk bölümümüzde Batı'nın politik hedefleri konusunda dezenformasyon faaliyetlerini nasıl bir silah olarak kullandığını konuşmuştuk. İlk bölümümüzle ilgili çok sayıda olumlu yorum aldım. Öncelikle buradan hepsine teşekkür ederim. Aynı zamanda tabii bazı eleştiriler de yöneltildi. Mesela bir dinleyicimiz demiş ki, tamam sen anlatıyorsun ama bu bahsettiğin, belgeli olduğunu söylediğin olayları neden göstermiyorsun diye bir eleştiri yöneltmiş. Aslında bu haklı bir eleştiri. Ben de tabii bahsettiğim her olayın ve anlattığım her şeyin belgesini aynı anda canlı bir şekilde sizlerle paylaşmayı çok isterdim. Yani bir yandan anlatırken bir yandan da işte bu da bunun belgesidir diye gösterebilmek isterdim. Ama tabii radyomuzu uzun süredir dinleyenler hatırlayacaktır. Bizim programlarımız aynı anda YouTube'da da yayınlanıyordu. Yani dinleyicilerimiz hem radyoda dinlerken hem de YouTube üzerinden canlı bir şekilde ya da daha sonra izleyebiliyorlardı. Ama ne oldu? YouTube, Rusya'nın Ukrayna operasyonundan sonra başlayan o yaptırımlar dalgasında Sputnik'e ve Russia Today'e ait ne kadar hesap varsa kapattı. O dönem tabii aynı şekilde yine Russia Today ve Sputnik Avrupa servisleri, internet siteleri de bir erişime kapatıldı. Yani böylelikle Batı ifade özgürlüğünün ve daha da önemlisi kendi halklarının bilgi erişim özgürlüğünün de önünü kapatmış oldu. Bu yayınları mesela Avrupa'da yaşayan dinleyicilerimiz internet sitemizden dinleyemiyorlar çünkü sitemize erişim sağlayamıyorlar. Özgür Batı diyelim. Dolayısıyla burada anlattıklarıma ilişkin çeşitli ek görselleri ya da belgeleri gerektiği zaman internet sitemizdeki blogumda veya sosyal medya üzerinden beni takip ederek erişebilirsiniz, bulabilirsiniz. Bugün Avrupa'da yükselen aşırı sağı konuşacağız. Hemen öncesinde yörüngede hızlı bir tur atalım ve öne çıkan gelişmelere bir göz atalım. Ukrayna'nın kontrolüne geçen Herson'da sivillere yönelik kötü muamele görüntüleri yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Yani yavaş yavaş geliyor çünkü Ukrayna güçleri bölgede kendi tabirleriyle bir filtreleme başlatmıştı. Yani bununla birlikte Ukraynalı gazeteciler de dahil olmak üzere basın mensuplarının bölgeye girişi yasaklandı. Tabii bu filtreleme ve basın yasağı mayın temizleme gerekçesiyle uygulandığı söyleniyor. Ama orada tabiri caizse bir cadı avı başlamış durumda. Ukrayna güçleri girdiği ve kontrol ettiği her yerde öncelikle Rus işbirlikçilerini arıyor. Yani bu Rus işbirlikçileri dedikleri de siviller veya etnik olarak Rus olanlar. Kastediyoruz burada. Bu da operasyonlarla başlayan bir şey değil, yani yeni bir şey değil. Özellikle Ukrayna ordusu ve ona bağlı neonazi güçler 2014'te yaşanan darbeden beri zaten Rus işbirlikçilerini arıyor. Son dönemde de aynısı oldu. Dediğimiz gibi Herson'da basın yasağı var. Batı basını zaten bu sivillere yönelik kötü muameleden bahsetmiyor. Biz sadece şu an için Telegram gibi sosyal medya mecralarında Ukraynalı askerlerin kendilerinin sızdırdıkları kadarını görebiliyoruz. Bir diğer haberimiz, WikiLeaks silinmeye başladı. Amerika'nın Irak işgalinde işlediği savaş suçları da dahil olmak üzere dünya çapında birçok insan hakları ihlalini ve skandalını ortaya çıkaran WikiLeaks, internetten yavaş yavaş siliniyor. Bu şu demek, yani WikiLeaks'in siber güvenliğini sağlayan ekipler küçültüldü. Aynı zamanda bu WikiLeaks tarafından ortaya çıkarılan skandalların ve insan hakları ihlallerinin daha fazla insan tarafından bilinmesini sağlayan ve bunun için çalışan gönüllülerin finansal kaynakları da çeşitli adımlarla kurutuluyor. Yani WikiLeaks'i felç ediyorlar. Öte yandan WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın da Amerika'ya iade süreci devam ediyor. Önemli sağlık sorunları yaşasa da tabii hiçbir şekilde salınmıyor. Zaten tutulduğu Belmarsh hapishanesi de İngiltere'nin Guantanamo'su olarak tanınıyor. Julian Assange, son 50 yılda başlayan neredeyse her savaş medya yalanlarının bir sonucu oldu demişti. Dolayısıyla hem Assange'ı susturmak istemelerinin de hem de WikiLeaks'in ortaya çıkardığı gerçeklerin silinmesini istemelerinin de temel sebeplerinden biri bu, hatta en önemli sebebi diyebiliriz. Bir diğer haberimiz, İsveç parlamentosu polisin İsveç'in veya başka bir devlet veya uluslararası kuruluşla ilişkisine zarar verebilecek türde olan gizli belgeleri ifşa etmeleri halinde gazetecileri, yayıncıları ve ifşaatçıları soruşturmasına izin veren büyük bir casusluk yasasının genişletilmesini kabul etti. Yani bu tür zarar verici bilgileri, zarar verici olarak kodlanan bilgileri ifşa etmekten suçlu bulunan gazeteciler, yayıncılar veya bunu ifşa eden herhangi biri yeni yasaya göre 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Bu genişletme İsveç halkının NATO, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'le ile kurduğu işbirliği hakkında öğrendikleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olmasını sağlamayı amaçlıyor. Yani yasayla birlikte örneğin İsveç'te ABD veya NATO'nun herhangi bir suçunu veya İsveç hükümetinin kurduğu etik olmayan ya da yasal olmayan herhangi bir ilişkiyi, alışverişi ne olursa olsun bunları ifşa etmek başka bir devletle ilişkileri bozmak suçundan ötürü cezayı yaptırıma tabi tutulacak. Diğer haberimiz Kanada'dan. Kanada'da 2015 yılından beri insanların ötenazi hakkı var. Yani ağır durumda olan, ağır durumda hasta olan veya kendine bakamayan kişiler ötenazi yaptırabiliyorlar. Üstelik kişinin hastalığının ölümcül olması şartı da yok. Yani bu talepte bulunduğu sürece eğer makul bulunursa kabul ediliyor. Tabii bu ötenazi meselesiyle ilgili son dönemde iki önemli gelişme yaşandı. Birincisi şu, Kanada'da yaşayan bir İran asıllı vatandaş Amir Farsut geçen ay ötenazi talebinde bulunmuştu. Ve buradaki önemli kısım bu kararının arkasında çektiği acının değil aldığı sosyal yardımların yetersiz kalması olduğunu söylemişti. Normalde yıllar önce geçirdiği bir sakatlık var ve bu sakatlık sebebiyle kronik sırt ağrılarıyla yaşayan biri. Ama aldığı yardımın çok az olduğunu, yemek için sadece günde 7 doları kaldığını ve kira ödeyemediğini söylüyor. Ve iki kişiyle birlikte paylaştığı bir pansiyon gibi bir yer, kaldığı yer. Orası da satışa çıkınca Farsut ötenaziye başvurma kararı almıştı. Ama bu adam bir hayırsever tarafından başlatılan kampanya sonucunda bir ev alabildi ve yani barınma hakkı çözüldü ve ötenaziden vazgeçti. Yine aynı şekilde yine Kanada'da yaşayan 32 yaşında engelli bir kadın. Bu kadın Toronto'da 7 yıl boyunca uygun fiyatlı konut için başvuruyor. Tabii bir sonuç alamıyor ve sonunda ötenazi talep ettiğini açıkladı. Yine aynı şekilde bu kadın için de zamanında yardım kampanyaları düzenlenmişti. Burada dikkat çekmek istediğim nokta şu, bu yardım kampanyaları da devlet tarafından ya da devlet teşvikiyle falan düzenlenmiyor. Doğrudan orada yaşayan vatandaşların kendi iradeleriyle duyarlı insanların bir yardım kampanyası oluşturup işte online fonlama yöntemleriyle insanların problemlerini çözmeye çalıştıkları bir durum var. Tabii Kanada lideri Trudeau'nun sürekli gündem olan renkli hayatı, bisiklete binmesi, renkli çorapları falan bu konut probleminin çözümüne yardımcı olmuyor belli ki. Yine özgür batı diyoruz. Yani Kanada'da ölmeyi seçmek bile hak olarak tanınmış ama insanların konut hakkı, barınma hakkı diye bir şey yok. Bu tanınmıyor. Yani diyorlar ki istersen ölebilirsin ama barınma problemini eğer birileri, o da devlet değil yine birileri bir hayır işler de senin için para toplarsa çözebilirsin diyorlar. Evet, bugün aşırı sağı konuşacağız dedik. Avrupa'da yükselen aşırı sağ çok sık gündeme gelen bir mesele. Yani biz bunu haberlerde de çok sık görüyoruz. Avrupa'da yaşanan bir ırkçılık olayında da bunu görüyoruz veya yapılan bir eylemde de bunu görebiliyoruz. Avrupa'da aşırı sağ uzun bir süredir yükselişte ve bu ivme de gitgide artıyor. Aslına bakılırsa Avrupa'da sağ ideoloji bence her zaman güçlü ve ana akım bir pozisyondaydı. Ama hem Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra hem de 2000'lerden sonraki süreçte bu dalga daha da büyüdü ve ivme artmaya devam etti. Avrupa'da aşırı sağın yükselişinin temel nedenlerinden belki de en yakıcısının ekonomi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ünlü 2008 krizinden sonra bu durum zaten artışa geçiyor. Aslında 2008 kriziyle birlikte solun güçleneceği beklentisi de vardı kimi gözlemcilerde, kimi siyaset bilimcilerde ama öyle olmadı. Yani 2008'de yaşanan o kriz daha böyle sosyal paylaşımcı politikaları insanların gündemine sokacak ve bu da dolayısıyla sol sosyalist yapıların aslında önünü açacak gibi bir durum vardı. Öyle olmadı. Hatta tam tersi oldu. Son dönemde yaşanan artışın da yani bu son yıl 2010'dan itibaren iyice hızlanan bu artış da hem ekonomiyle hem de aslında sebebi yine Avrupa olan bazı uluslararası sorunlarla bağlantısı var. Hatta Avrupa'nın bugünkü iklimini incelediğimizde Nazizmi de zamanında iktidara taşıyan İkinci Dünya Savaşı öncesi durumla belirli açılardan benzerlik olduğunu görebiliyoruz. Yine siyasi krizler, yine toplumsal sosyal hoşnutsuzluklar. Bunlar zaten aynı İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi Avrupa halklarını bugün de bunaltan, sosyal huzursuzlukların önünü açan bir işlev görüyor. Yani yükselen yabancı düşmanlığı, İslamofobi, ırkçılık, aynı şekilde Ukrayna'yı merkez edinen neonezi örgütler, biliyorsunuz yani Ukrayna'da neonezi örgütlerin varlığından hep söz ediyoruz. Neonaziler Ukrayna'da çok güçlü, hatta kurumsal bir pozisyona sahipler. Ama bunun bir de şu boyutu var. Amerika'da ve Avrupa'da faaliyet gösteren neonezi örgütler de aslında Ukrayna'yı bir merkez olarak görüyorlar. Hatta Belarus'ta bile 2020'de eylem yapan Belarus eylemcilerinin bile aşırı sağcı liderleri gitti Ukrayna'da, işte Ukrayna'daki 2014 darbesinde yer aldı. Aynı şekilde Avrupa'daki çeşitli neonazi örgütler, hatta bazıları daha sonra çeşitli saldırılara da imza attı. Hepsinin zamanında Ukrayna'ya gidip oradaki Azov taburu başta olmak üzere neonazi yapılarla birlikte faaliyetler yürüttüğünü, bir anlamda eğitimden geçtiğini, hatta belki de hani onlar için bir hac faaliyeti bile olarak düşünebiliriz bunu. İtalya'da da son olarak Giorgia Meloni liderliğindeki bir aşırı sağ iktidarı görüyoruz. İtalya'dan da önce Hollanda, İsveç, Fransa gibi diğer Avrupa ülkelerinde de aşırı sağ partiler yükselişe geçmişti. Meloni ise İtalya'nın yeni lideri, Mussolini'den bu yana yönetime gelen ilk aşırı sağcı ve ilk kadın başbakan olarak biliniyor. Yine diğer Avrupa ülkelerine bakalım. İsveç'te geride bıraktığımız Eylül ayındaki seçimlerde aşırı sağcı olarak bilinen İsveç Demokratlar Partisi'nin oy oranını %20.5'e kadar yükselttiğini gördük. Ve bu oy oranı bu partiyi ülkenin ikinci büyük partisi yaptı. Yine aynı şekilde sağcı olarak tanımlanan Fransa'da Le Pen oylarını arttırdı. Almanya'da Almanya için Alternatif AfD Partisi ülkenin doğusundaki en güçlü parti haline geldi. Bu parti zaten 2013 yılında yaşanan Euro krizine tepki hareketi olarak doğmuştu. Ve 2015 yılındaki sığınmacı krizi sonrasında da aşırı sağcı, İslam ve göçmen karşıtı görüşleriyle ve bu söylemlerle çok ciddi olarak yükselişe geçmişti ve artık Almanya siyasetinin en temel aktörlerinden biri haline geldi. Avusturya'da da aynı şekilde Avusturya Özgürlük Partisi de göçmenlere karşı politikaları, göçmen karşı söylemleri nedeniyle %19-20 bandında seyreden bir siyasi parti haline geldi. Aynı şekilde Hollanda'daki aşırı sağ partilerin 150 sandalyedeki mecliste toplam milletvekili sayısını son dönemde, son yıllarda 22'den 29'a çıkardığını görüyoruz. Yani yine bir artış durumu söz konusu. Aynı şekilde aşırı sağ İspanya'da da yükseldi. Belçika'da da 2004 yılında ırkçılık nedeniyle kapatılan bir parti, Vlaams Blok Partisi ve bu partinin devamı olan Sağ Flaman, Vlaams Belang Partisi 2019'daki federal genel seçimlerde 3.7 olan oy oranını %12'ye çıkararak ikinci parti konumuna yükseldi. Yani bunların son dönemde özellikle çok radikal bir şekilde yükseldiğini görüyoruz. Hem oy oranlarının hem de toplum içerisindeki etkilerinin. Peki 2008'deki küresel ekonomik kriz dedik. Peki ne oldu da aşırı sağ güçlendi? Şimdi 2011 senesinde patlak veren Arap Baharı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan kitlesel göç hareketleri, 2014 yılında Ukrayna'da yaşanan sağcı darbe ve 2020'de yaşanan İngiltere'nin Brexit'i ve koronavirüs salgını. Şimdi bütün bunlar Avrupa halkları arasında hem bir tepkiselliğin gelişmesine yol açtı, hem de insanlarda güvenlik, istikrar ve refah gibi temel arayışları güçlendirdi. Aynı Avrupa'nın yüzleştiği sorunların kolektif batı tarafından yaratılması gibi. Yani bu talepleri sırtlayacak sol ya da sosyal eşitlikçi sayılabilecek güçlü siyasi bir odak, yine kolektif batının solu ve sol hareketi yıllar içinde tasfiye edip içini boşaltması nedeniyle ortaya çıkamadı. Yani bu talepler aslında bir anlamda aşırı sağın eline kalmış oldu. Yani Avrupa'nın başa çıkmaya çalıştığı göç dalgası da, ekonomik krizlerde, aşırı sağ eğilimlerde temelde Avrupa'nın da dahil olduğu kolektif batının dünyayı içine attığı ateşin bir sonucu. Bugüne kadar atılan bütün siyasi adımları, işgalleri ve sömürü planlarını bir düşünün. Bunların hepsi bir bumerang misali dönüp yine Avrupa'yı vurdu. Yani bu aslında sürpriz de değil. Peki niye böyle oldu? Bu sorunun cevabını kısa bir müzik arasından sonra verelim. The Battering Ram, Come Out Ye Black and Tans diyecek. Kısa bir süre sonra yeniden görüşmek üzere.
I was born in the Dublin street where the loyal rums do beat and the lovely English people walked all over us. And every single night when my dad would come home tight, he'd invite the neighbors out with his chorus. Come out, you black and tans, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Tell her how the IRA made you run like hell away from the green and lovely lace of Kilashandra. Come tell us how you slew them old Arabs two by two, like the Zulus, they had knives and bows and arrows. Of how bravely you face one with your 16-pounder gun, and you frightened all the natives to the marrow. Come out, you black and tans, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Tell her how the IRA made you run like hell away from the green and lovely lakes of Kilashandra. Come let us hear you tell how you slammed a brave Parnell and taught him well and truly persecuted. Where are the stares and jeers that you proudly let us hear when our heroes of 16 were executed? Come out, you black and tans, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Tell her how the IRA made you run like hell away from the green and lovely lakes of Kilashandra. Oh, come out, you pretty Johns, come out and fight without your guns. Show your wife how you won medals up in Derry. You murdered 16 men and you'll do the same again. So get out of here and take your bloody army. Come out, you black and tans, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Tell her how the IRA made you run like hell away from the green and lovely lakes of Kilashandra. Oh, come out, you black and tans, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Tell her how the IRA made you run like hell away from the green and lovely lakes of Kilashandra.
Radyo Sputnik'te gerçeğin yörüngesindesiniz. Ben Erkin Öncan. Aşırı sağı konuşmaya devam ediyoruz. İtalya'nın yeni başbakanı Giorgia Meloni'nin çok paylaşılan bir videosu vardı bu hafta. İşte Burkina Faso'lu bir çocuğun fotoğrafını gösteriyor katıldığı bir televizyon programında ve diyor ki bu Burkina Faso'da altın madeninde çalışan bir çocuk. Bu çocuğun tünellere inip çıkardığı altınların çoğu Fransa'nın kasasına gidiyor. Çözüm Afrika'yı onu sömüren Avrupalılardan kurtarmak. Peki bunu, bu cümleyi bir sosyalist ya da bir solcu lider kursa garipser miydik? Garipsemezdik. Yani bu aynı şekilde bu bahsedilen sorunlar aslında sol hareketlerin, sol iktidarların veya en genel itibariyle sosyal paylaşımcı bir siyasetin de çözdüğü, çözebileceği, daha önce de çözdüğü sorunlar diyebiliriz. Ama aşırı sağ bu doğruları aslında sırtlanıp başka bir istikamete doğru ilerliyor. Sebebi de şu. Bu aslında bu durumu bir iç kriz olarak da değerlendirebiliriz. Çünkü kapitalizmin krizi uzun süredir konuşuluyor. Yani kapitalizmin krizi uzun süredir konuşuluyor. Bugün Amerika'nın başını çektiği, yani dışarıda savaş, içeride neoliberal siyaset denilen o denklem çıkmaza girmiş durumda. Yani piyasalar resesyon beklentisiyle, enflasyonla ve enerji kriziyle karşı karşıyayken, 3. dünya ülkelerinde ve Doğu Avrupa'da çıkarılan savaşlar, yani bu savaşlar için beslenen aşırıcı, cihatçı ya da faşist örgütler ve bu ülkelerin kaynaklarının sömürülmesi büyük göçmen dalgaları yarattı. Yani bu insanların artık çareleri yok. Kendi ülkelerinde kalsalar da ölecekler. Yani bu yüzden gerek denize açılarak gerek tehlikeli rotalar çizerek canları pahasına batıya ulaşmaya çalışıyorlar. Ve bu da ekonomik ve sosyal krizler yaratıyor doğal olarak. Dolayısıyla hem dünyada hem de batıda halk kitleleri krize gelen bu neoliberal anlayışın dışında bir arayış içine girdiler. Çünkü hem koronavirüs de buna ekonominin durgunlaşmasında büyük etkiye sahip oldu. Ama asıl vurucu olan bu göç dalgası oldu. Çünkü göç dalgası demek aynı zamanda piyasadaki iş gücünün ücretinin daha da düşmesi demek. Aynı zamanda nüfus problemi demek, aynı zamanda çeşitli sosyal problemler de demek. Dolayısıyla insanlar artık istikrar, güvenlik ve refah arayışındalar. Mesela örneğin Latin Amerika ülkelerinde durum biraz daha farklı. Latin Amerika'da bu çizgi dışı talepleri kapsayabilecek kadar güçlü bir sosyalist sol var çünkü. Mesela Brezilya'da, Venezuela'da, Şili'de aşırı sağcı veya faşist adayların karşısında sosyalistler vardı. Yani şimdi orada değişen talepleri kapsayabildikleri için sol yükselebiliyor. Tabii oradaki Latin Amerika'daki iktidarların ne kadar sol olduğu veya ne kadar liberal olduğu, ne kadar bu yeni ana akım sol görünümlü çizgiye yakın olup olmadıkları ayrı bir tartışma konusu. Ama burada söylediğimiz şu, Latin Amerika'da güçlü bir sol damar var ve bunlar çeşitli sağ, aşırı sağ akımlara karşı bir set olabiliyorlar ya veya ülke siyaseti içerisinde farklı bir odağı, bir alternatifi temsil edebiliyorlar. Ama Avrupa ve Amerika'da durum bambaşka. Avrupa ve Amerika'da sosyalist sol, Sovyetlerle Soğuk Savaş döneminde tamamen tasfiye edildi. Yani bu yüzden Amerika'da ve Avrupa'da bu özellikle siyasetçilerin soldan anladıkları veya solla kastettikleri şey o kadar farklı hale bir büründü ki, mesela bugün Amerika'da cumhuriyetçiler veya Elon Musk falan iktidardaki Biden kadrolarını solcu zannediyorlar ve bunları solcu diye adlandırıyorlar. Mesela yani çok kullanılan bir söylemdir. İşte Twitter, Facebook solcuların elinde. Yani aslında böyle bir şey var mı? Yok. Bu Amerika'da Biden iktidarını yani demokratların ve temsil ettikleri siyasi çizginin anladığımız solla bir alakası var mı? Yok. Ama burada öyle bir anlatı gelişti. Yani solcu diyorlar bunlara. Bunun nedeni şu, Amerika dahil kolektif batının tümünde yeni ana akım sayacağımız o çizginin, yani çizgi dışı talepleri kapsayabilecek güçte bir sosyalist sol veya sol odak veya sosyal demokrat odak yok. Sol zannedilen şey ise neoliberalizm ve bu neoliberal çizginin, bu neoliberal çizgi merkezin, yani merkez siyasetin kendisi haline geldi. Dolayısıyla istikrar ve güvenlik arayan halk kitlelerini sola kanalize edecek hiçbir güç kalmadığı için bu talepleri doğrudan aşırı sağcı, korumacı, milliyetçi odaklar kapsıyor. Yani Avrupa'da aşırı sağın yükselmesi aslında kapitalist düzenin bizzat içinde bulunduğu bir krizin sonucu. Bu yüzden zaten Amerika ve Batı medyasında aşırı sağ yükseliyor diye böyle kaygı dolu haberleri izliyoruz. Bunu aşırı sağa karşı oldukları için yapmıyorlar. Avrupa halklarının talepleriyle kendi politik çıkarları çeliştiği için yapıyorlar. Ortada sol ya da en genel ifadeyle bağımsızlıkçı bir sol odak bulunmadığı için de bu talepler hızla aşırı bir sağ bir noktada kendisini bulabiliyor. Aynı, yine tekrar edelim, Hitler'in iktidara geldiği dönemde kendine aşağılanan Alman ulusal gururunu kurtarma veya savaştan yenilgiyle çıkan ülkesinin sömürülmesine karşı çıkma gibi görevler biçmesi gibi. O talepler tabii sonunda benzeri görülmemiş bir soykırım dalgasını ve ırkçı dalgayı beraberinde getirdi. Tabii o dalgadan Avrupalıları ve dünyayı kurtaran Sovyetler Birliği de bugün yine Rusya, mesela artık Sovyetler Birliği olmasa bile aynı Sovyetler Birliği döneminde olduğu gibi düşman ilan ediliyor ve yine aynı şekilde Rusya'ya karşı ilan edilen yaptırımlar dönüp dolaşıp yine Avrupa halklarını vuruyor. Avrupa halkları ise ana akım siyaset dışında gördüğü, görebildiği ve kendilerine gösterilen tek çizgi olan aşırı sağa böylelikle yönelebiliyorlar. Mesela Avrupa'da biz aşırı sağı görürüz. Kimlikçi, özgürlükçü, neoliberal yapıları da görebiliyoruz. Örneğin çevrecilerin mesela her eylemi her gün dünya basınında. Aşırı sağ zaten bir yandan yükseliyor. Peki ya bağımsızlık savunan, bunu ama şu şekilde, yani Amerikan ve Avrupa hegemonyasına karşı çıkarak savunan, kendi ülkelerinin dünya çapında çıkardığı savaşlara, işgallerine eylemli bir şekilde karşı duran ve emek eksenli bir siyasi hatta ilerleyen ve Rusya karşıtı yaptırımları mesela protesto eden, Ukrayna'daki nazizmi insanlara anlatmaya çalışan Batılılar yok mu? Var. Peki onların sesini duyuyor muyuz? Duymuyoruz. Tabii ki varlar ama siyasi faaliyetleri çok kısıtlı. Uzun yıllar boyunca güçsüzleştirildiler. Sovyetler döneminde zaten bunların çoğunluğu ajan falan ilan edildi. Şimdilerde de yine Rusya'nın trolü, Kremlin'in propagandacısı vesaire falan bu şekilde suçlanıyorlar. Haksız ithamlarla karşılaşıyorlar. Mesela sadece onlar da değil, sadece Avrupa'daki sol hareketlerden de bahsetmiyorum. Mesela sarı yeleklere Kremlin'in trolleri bile dediler. Fransa'yı alt üst eden çok büyük bir eylem dalgası. Bunlara Kremlin'in trolleri dediler. Rusya'nın bu sarı yelekler eylemini kışkırtmaya çalıştığını, bunları büyütmeye çalıştığını yaptığı yayınlarla söylediler. Hatta o dönem Fransa'da sarı yelekler eylemini Rus medyası takip ediyordu. Şimdi Russia Today mesela o dönem çok başarılı yayınlar yaptı sarı yelekler eylemlerinden. Bunu Rusya'nın bir girişimi olarak lanse ettiler. Böyle göstermeye çalıştılar. Halbuki bu Rusya'nın bir girişimi değildi. Batı medyasının gözlerini olabildiğince kapatmaya çalıştığı bir ortamda dikkat çeken bir husustu. Yani meseleleri tamamen ters yüz ediyorlar. Yani şunu söyleyebiliriz özetle. Amerika ve Batı'nın, yani kolektif Batı dediğimiz o toplamın, dünyayı siyasi ve ekonomik olarak tekeline aldığı böyle bir iklimde yaşanan krizlerde öncelikle o ülkenin halklarını vuruyor. Bugün de zaten bunu görüyoruz. Yani Avrupa'da yaşanan enerji krizi sonucunda yaşanan fiyat artışları, insanların yaşadıkları zorluklar ve kitlesel eylemler. Bu arada bu son dönem Avrupa'nın neredeyse her ülkesinde yaşanan eylemlerin de Rusya'nın işi olduğunu iddia edecek kadar gözlerini kapatıyor aslında Batı elitleri buradaki duruma. İnsanların hoşnutsuzluklarını, insanların problemlerini çeşitli yeni düşmanlar yaratarak savuşturmaya, görmezden gelmeye, ertelemeye çalışıyorlar. Ama daha sonra da orada aşırı sağ yükselince de neden böyle oldu diye uzun uzun analiz yazıları ve raporlar yayınlarlar. Tabii böyle bir senaryoda Batı dışında kalan ve çok kutupluluk, istikrar, güvenlik ve işbirliği öneren diğer ülkelerde yaşananları da zaten yıllardır görüyoruz. İşgal mi dersiniz, Batı destekli eylemler mi dersiniz, darbeler mi dersiniz, ne ararsanız var. Kapatmadan önce geçen hafta dinleyicilerimize Edward Snowden'ın Sistem Hatası isimli kitabını önermiştim. Bu haftaki kitap önerim ise 2017'de ölü bulunan ve kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilen Alman gazeteci Udo Ulfkott'un Satılmış Gazeteciler isimli kitabını öneriyorum. Ulfkott bu kitabında Amerikan istihbarat örgütü CIA'in örümcek ağı sistemiyle Avrupa ve Amerika'da satın aldığı gazetecileri deşifre etmişti. Bu çok önemli bir kitap. Dinleyicilerimize kesinlikle okumalarını öneririm. Zaten Türkçesi de var. İnternetten kolayca ulaşabilirsiniz. Yine aslında bu da geçen haftaki konumuzla bağlantılı ama bugün inşa edilen politik senaryoyla da ilgili. Bu kitabı okuduktan sonra aslında çoğu şey kafamızda biraz daha oturacak. Kapatırken de Iron Horse isimli grubun çok güzel bir Metallica uyarlamasıyla veda edelim. The Four Horsemen geliyor. Haftaya yine bugün bu saatte görüşmek üzere. Gerçeğin yörüngesinde kalın.
Horsemen are drawing nearer, on the leather steeds they ride. They've come to take your life. Home to the dead of night, with a four horsemen ride. Or choose your fate and die. You've been dying since the day you've been born. You know it's all been planned. For death of deliverance rides. Sinner once, sinner twice, no need for confession now, 'cause you've got the fight of your life. Horsemen are drawing nearer, on the leather steeds they ride. They've come to take your life. Off to the dead of night, with a four horsemen ride, or choose your fate and die.
like your face. Famine, your body torn through, withered in every place. Pestilence, for what you endure and what you put others through. Death delivers for sure, there's nothing you can do.
Gerçeğin tamamını yansıtıyor mu? Okuduklarımızın, izlediklerimizin arkasında neler var? Gerçekler anlatılmayanlarda saklı. Anlatılmayanları anlamak için gerçeğin yörüngesine girin. Gazeteci Erkin Öncal'la Gerçeğin Yörüngesi her cumartesi saat 13'te Radyo Sputnik'te.